Ayrım 18, sayfa 167. Al Capone, John Cobbler. 1920'lerin ilk yıllarında Chicago polis örgütünde gangsterlerinkilerle eş modelde uzun siyah arabalar kullanılırdı. Gittikleri yerlerde kim olduklarını ilan etmekten en az gangsterler kadar kaçındıkları için polis arabalarının üzerinde polise ait olduklarını belirtecek herhangi bir işaret yoktu. Çoğu kez arayanlarla arananlar birbirine karıştırılırdı bu yüzden. O gün de aynı şey olmuştu anlaşılan. Sandık başında bulunan üç gangster polisler kendilerine doğru gelirken bunların karşı tarafı tutan gangsterler olduklarına inanarak hemen ateş açtılar. Frank Capone polis memuru McGlee'ne nişan almıştı ama tabancası ateşlenmedi. Tetiği ikinci kez çekmeye fırsat bulamadan McGlee ile Grogan'ın kurşunlarına hedef oldu ve kaldırıma cansız yuvarlandı. Bunun üzerine cadde boyunca kaçmaya başlayan Al Capone biraz ötede bir grup polisle daha karşılaştı. İki elindeki iki tabancayla bunları tehdit ederek karanlığa karışıp kurtulmayı başardı. Capone bu olaylardan dolayı hiçbir zaman tutuklanmadı. Fischetti yakalandı ama çok kısa zamanda serbest bırakıldı. Frank Capone'un toprağa verilme törenine yeraltı çevrelerinin en önde gelen kişileri katıldı. Sendika patronu Dago Mike, Carozzo, Patates, Julian Kaufman, Jaime Weiss ve benzerleri. Törenin ihtişamı koca Jim Colosimo'nun cenaze törenini bile geride bırakacak nitelikteydi. Tabutun içi tamamen satenle, dışı ise gümüşle kaplanmıştı. O'Bannon'ın o güne kadar yaptığı çelenklerin en güzellerini yapmıştı. Kırmızı karanfillerden 1.80 boyunda koca bir yürek gelmişti Chicago Heights'taki çocuklardan. Zambak ve orkidelerden biçimlendirilmiş bir lir de Hammond'daki çocuklar tarafından yollanmıştı. Önemli bir devlet adamına yakışacak ihtişamı şöyle anlatıyordu Chicago Tribune gazetesi. Daha öğlen olmadan kapı onların evi çiçeklerle dolup taşmıştı. Mutfaktan tavan arasına kadar evin her köşesi bu zarif çelenklerle dolduktan sonra artanları kapının önündeki sahanlığa ve balkonlara yığmaya başladılar. Bir iki dakika geçmemişti ki yeni gelen çelenkler ön bahçeye doldu taştı. Akşam olduğunda bütün teras çiçeklere bürünmüştü. Sonunda hiçbir yanda yer kalmayınca sepet sepet çiçek sokaktaki ağaçlarla elektrik lambalarına asıldı. Ölen adama duyulan saygının bir işareti olarak Cicero'daki bütün meyhaneler karartmalarını kapayıp 2 saat süreyle kapılarını açmadılar. Mount Olivet mezarlığına doğru ilerleyen kortejde ölü arabasının hemen arkasındaki arabada ailesiyle birlikte yerini almış olan Capone, geleneksel yas adetleri uyarınca tıraşsızdı. Ağabeyinin boşu boşuna ölmemiş olması ona teselli oluyordu kuşkusuz. Kleinha seçimleri büyük farkla kazanmıştı. Frank'ın ölümü dolayısıyla yapılan soruşturmada Al da, kuzeni Charlie Fischetti de hiçbir şey bilmediklerini açıkladılar. Eyalet savcılığı gangsterlerin silah taşıma ruhsatlarını nereden aldıkları konusunda bir yıl önce yaptığı bir araştırmada Capone'lara ruhsat verenin Chicago Sulh Ceza Yargıcı George Miller olduğunu öğrenmiş, ruhsatları geri almıştı. Bu sefer yapılan soruşturmada Chicago Sulh Yargıcı Emil Fisher'ın Capone'lara yeniden kendilerini koruyabilmeleri için silah taşıma ruhsatı verdiği anlaşıldı. Eddie Fogel verdiği sözü tuttu. 1 Mayıs'ta seçimlerden bir ay sonra Torrio ile Capone, Chicago'da ilk kumarhanelerini açtılar. Hawthorne Inn'in hemen yanında açtıkları bu yerin adı Hawthorne Smoke Shop idi. İşletmeciliğini Frankie Pop'a verdikleri kumarhanede her şeyden çok müşterek bahsi oynanırdı. Ayrıca birkaç şubesi de vardı. Subway, Ship, Radyo gibi çeşitli adları vardı bu şubelerin. Polis ayıp olmasın diye arada bir baskın yapmak zorundaydı. Baskını yapmazdan 1-2 gün önce haber vermeyi unutmazlardı kuşkusuz. İşte o zamanlar kumarhane boşaltılır, faaliyet şubelerden birinde sürdürülürdü. Hawthorne Smoke Shop'ta günde ortalama $50,000 oynanırdı at yarışlarına. İşletmeye açıldığı ilk yıllarda net kazancı 400 bin doları aşmıştı. Cicero'daki kumar işletmelerinin sayısı 161'e çıktı. Her birinin kapısında duran çığırtkanlar müşteri toplarlardı. İçeride bir tek viski 75 sente, bir bardak şarap 30 sente, bir duble bira 25 sente satılırdı. Kumarhanelerin hemen hepsi günde 24 saat çalışırdı. Bunların büyük çoğunluğu ya doğrudan doğruya Torrio Capone ikilisine aitti ya da onların kontrolü altındaydı. Kontrolleri altında olan yerlerde her zaman adamlarından birini bulundururlardı. Adam hem yerin asıl sahibini başka gangsterlerden korur hem de efendilerinin hissesini günü gününe tahsil ederdi. Yerine göre brüt hasılatın %25'i ile %50'si arasında değişirdi aldıkları hisse. Bu bağımsız kumarhanelerden biri 48. cadde 12. sokakta bulunan Lauderbachs, çevrenin en zengin, en çılgın kumarbazlarının devam ettiği bir yerdi. Rulette bir tek numara üzerine 100 bin dolar koyanlar bile olurdu. Kumarhanelerin çoğunluğu Cicero'daki 123 meyhane gibi sattıkları birayı ister istemez Torrio'nun fabrikalarından almak zorundaydılar. Torrio ile O'Donnell kardeşlere meydan okumaya devam eden tek önemli Cicero sakini Eddie Tunkle'dı. Sattığı birayı hala keyfi kimden isterse ondan alıyordu. Bir pazar günü sabahın erken saatlerinde bütün gece o meyhane senin bu meyhane benim gezmiş olan Miles O'Donnell ile arkadaşı Jim Doherty, Tunkle'ın meyhanesine dalıp kahvaltı ısmarladılar. Salonun uzak bir köşesinde Tunkle, karısı, baş barmeni Leo Klimas ve şarkıcı Mamie McLean ile birlikte oturmaktaydı. Garsonların hepsi evlerine dağılmış, yalnızca bir tanesi Martin Simet adındaki delikanlı kalmıştı. Kavga çıkarmak için bahane arayan O'Donnell ile Doherty hesaba bağıra çağıra itiraz ettiler. O'Donnell garsona yumruk atmak üzereydi ki Tunkle masaya geldi, ikisinin arasına girdi. O'Donnell eski boks şampiyonunu itmeye kalktı. İki adam arasında aylardan beri büyüyen düşmanca duygular birden patlak verdi o anda. Her ikisi de tabancalarını çektiler, aynı anda ateş edip birbirlerini göğüslerinden yaraladılar. Doherty de katıldı patırtıya, gelişi güzel ateş etmeye koyuldu. Simet ile Klimas üzerine atlayarak silahını elinden almaya çalıştılar. O'Donnell tabancasını onlara çevirdi, bir kurşunla Klimas'ı ölü olarak yere serdi. Hala birbirlerine ateş etmekte olan O'Donnell ile Tunkle aldıkları çeşitli yaraların etkisiyle yere yuvarlandılar. Ama yeniden kalkıp tabancalarında kurşun kalmayıncaya dek vuruşmayı sürdürdüler. Dört kurşun yemiş olan O'Donnell sokağa fırladı sonunda. Doherty de izledi onu. Karşıt yönlerde kaçmaya başladılar. Tunkle çok ağır yaralı olmasına rağmen yerinde durmadı. Barın arkasından bir başka tabanca alarak O'Donnell'ın peşine düştü. Sallana sallana ilerlerken bir yandan da ateş ediyordu. İki sokak ötede O'Donnell'ı yakaladığında tabancasında kurşun kalmamıştı. Bunun üzerine düşmanının başını nişanlayarak fırlattı silahını. Bu son çaba bitkin düşürmüştü onu, hemen oracağa yığıldı. O'Donnell da yere düşmüştü. İki adam birbirlerine dokunabilecek yakınlıkta yattılar öylece. Kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Biri baygın, biri de ölmek üzereydi. Garson Simet koşarak yanlarına geldi. "Gebert onu," diye inledi Tunkle. "Öldüm ben." Son sözleriydi bunlar. Simet, baygın O'Donnell'ın gövdesi üzerinde birkaç kez sıçradı, kafasını tekmeledi, artık ölmüş olduğuna inanarak kaçtı gitti. Ciddi yaralar almış olan Doherty düşe kalka hastaneye kadar gidebildi. Delik deşik olan O'Donnell'ı da aynı hastaneye getirdiler. Uzun tedavilerden sonra her iki adam da iyileşti. Eyalet savcı yardımcısı William McSwiggin ikisi hakkında da kovuşturma açtı ama mahkumiyet kararı almayı başaramadı. Bu korkunç şiddet hareketleri Cicero'nun çok kötü bir ün kazanmasına sebep olmuştu. Kamuoyu karşısında durumu kurtarmaya çalışan belediye başkanı Kleina, söylenenlerin çok abartılmış olduğunu iddia etmekteydi. Cicero, Chicago'dan beter değildi dediğine göre, iki şehir arasında doğru dürüst bir sınır bile yoktu ki zaten. Buna karşılık olarak Chicago'lu bir hazır cevap, burnunuza barut kokusu geldi mi Chicago, Cicero sınırını aştınız demektir demişti. Hawthorne Smokey Shop işletmeye açıldıktan bir hafta sonra Capone bir süre için ortalıktan yok olmak zorunda kaldı. En az üç tanığın gözü önünde adam öldürmüştü. Guzik kardeşlerin en büyüğü olan yağlı parmak Guzik'e olan arkadaşlığı yüzünden yapmıştı bu işi. Gerçekten güvenebileceğim tek arkadaşım diye nitelerdi Capone onu. Dört ikilinin ilk yıllarında genel evcilikte çok usta olan Guzik, Torrio takımına ilk katıldığında dost olmuşlar, o günden sonra hiç bozuşmamışlardı. Capone'dan 13 yaş büyük olan kısa boylu, penguen biçimli, gözlerinin altı torbalı, sarkık yanaklı, sarkık çeneli, sarkık gerdanlı bir adamdı Guzik. Her zaman şikayetçi bir ifade vardı yüzünde. Kendisine takılan adın nereden geldiği konusunda iki ayrı söylenti vardı. Bu söylentilerden birine göre yağlı parmak lakabı Guzik'in eski garsonluk günlerinden kalmaydı. Çok beceriksiz olduğu için ikide bir servisini yaptığı çorbaların içine sokardı parmağını anlatılanlara göre. İkinci söylenti ise Guzik'in parmaklarının devamlı yağlı oluşunu gece gündüz para saymasına bağlıyordu. Dipnot. Şurası kuşkusuz ki hiç kimse Guzik'in yanına gidip merhaba yağlı parmak dememiştir. Gangsterlerin birbirlerine dümenci, bücür, patates gibi adlarla hitap ettikleri yalnızca filmlerde görülmüştür. Zaten bu gibi adları gazeteciler takar, kendi yazılarında kullanırlardı. En parlak takma adların Chicago Tribune muhabirlerinden James Doherty ile Chicago Daily News muhabirlerinden Clem Lane tarafından fazla iş olmayan nöbet gecelerinde uyduruldukları söylenir. ''Bana neden kabadayı diyorlar anlamıyorum.'' demişti Guzik bir keresinde. ''Ömrümde tabanca taşımadım.'' Doğruydu bu söylediği. Tabanca taşımamaktan başka en ufak bir şiddet hareketinde bulunduğu, küfürlü ya da yüksek sesle konuştuğu da görülmemişti. Çok üstün kabiliyetli bir hesap uzmanıydı kendisi. Kabiliyetini önce genel evcilikte sonra da yasak içki yapım ve dağıtım işlerinde kullanmış, çok parlak sonuçlar elde etmişti. Torrio, Capone şebekesinin muhasebecisi ve 3 numaralı üyesi olarak şebekenin bütün işlerini bir holding şirketi biçiminde örgütlemişti. Belediye başkanı Daver, 4 ikiliyi kapattırınca buranın iki sokak ötesinde South Michigan Caddesi 2146 numarada yeni bir karargah kurulmuş, kapısına da bir hekim tabelası asılmıştı. A. Brown, M.D. Ön odası tıpkı bir muayenehane gibi döşenen dairenin arka odasında duvarlar boyunca uzanan raflar üzerinde içinde içki bulunan numune şişeleri diziliydi. Büyük siparişler verecek olan perakendeci müşteriler bu numunelerden alıp eczanede analiz yaptırabilirlerdi. Böylece şebekenin iyi kalite içki sattığı inancı yayılmıştı alıcılar arasında. Doktor A. Brown'un muayenehanesindeki öteki odalar Guzik'e, Guzik'in sekreter ve memurlarına, şebekenin altı değişik alandaki faaliyetlerinin belge ve dosyalarına ayrılmıştı. Dizi dizi duran defteri kebirlerden bir bölüğü, şebekeden toptan içki satın alan yüzlerce zengin kişinin büyük otellerin ve lokantaların adlarını sıralamaktaydı. İkinci grup defteri kebirlerde Chicago ve çevresinde şebekeden içki alan meyhanelerin listesi vardı. Üçüncü grup defterlerde Kanada ve Karayip adalarından kaçak olarak getirilen içkilerin hangi ellerden ve yollardan geçerek şebekeye ulaştığı belirtiliyordu. Dördüncü grup defterler şebekenin sahip olduğu ya da kontrol altında tuttuğu bira fabrikalarının işletmesine ve hesaplarına aitti. Beşinci grup defterler şebekenin işlettiği genel evleri, sermaye ve gelirleriyle ilgiliydi. Altıncı defterde şebekeden sürekli aylık alan polis memurları ile içki yasağını uygulamakla görevli ajanlar kayıtlıydı. 1924 yılı baharında şebeke büyük bir kaza atlattı. Daver'ın emriyle South Michigan caddesindeki doktor muayenehanesine bir baskın düzenleyen sivil polis Edward Birmingham ve ekibi bu defterlere el koydular. Guzik hemen oracıkta $5,000 teklif etti Birmingham'a bunlara dokunmaması için. Birmingham bu rüşvet teklifini üstlerine bildirdi. Artık bütün deliller elimizde diye demeç verdi belediye başkanı Daver. Ama biraz erken sevinmişti. Ne eyalet savcılığı görebildi söz konusu defterleri ne de herhangi bir federal örgüt. Kent yargıçlarından Howard Hayes el koydu defterlere ve kısa zamanda sahibine Torrio'ya yani geri verdi. Davaya neden olabilecek en ufak bir delil kalmadı ortada. 8 Mayıs 1924 gecesi bir barda çıkan bir kavgada serbest çalışan içki eşkıyası Joe Howard adında bir delikanlı Jack Guzik'i tokatlayıp tekmelemişti. Adamla dövüşmeye gücü yetmeyen bücür Guzik ahlaya poflaya gidip Capone'a yakındı. Zaten Howard'a ağzının payını vermek için bahane arayan Capone, küstah delikanlı dünyada Torrio'nun bira kamyonlarını kaçırmak kadar kolay iş olmadığından söz etmişti, şurada burada üstelik. Arkadaşına yapılan bu hakaretten sonra hemen Howard'ın peşine düştü. Dört ikilinin birkaç adım ötesindeki Haini Jacobs'ın meyhanesinde yakaladı onu. Delikanlı bara dayanmış meyhanenin sahibiyle sohbet etmekteydi. Gene bara dayanmış biralarını yudumlayan iki müşteri daha vardı içeride. Bir garajda mekanisyen olarak çalışan George Bilton ile marangozluk yapan David Runnelsberg. Kapıdan içeri girince ona dönen Howard elini uzatarak ''Merhaba al'' dedi. Capone hemen giderek yakasına yapıştı ve sarsaklayarak neden Guzik'e vurduğunu sordu. Buna karşılık Howard, ''Karılarının koynuna dön, Arap bezemek sen de'' dedi. Capone elindeki altı patları adamın kafasına boşalttı. İfadeleri genel olarak birbirini tutan Jacobs, Bilton ve Runnelsberg'i sorguya çeken cinayet masası şefi Michael Hughes, gazetecilere verdiği demeçte ''Katilin Capone olduğundan eminim'' dedi ve genel bir tutuklama emri çıkarttı. Ertesi gün Chicago Tribune okuyucuları, ileride Calvin Coolidge, Mussolini ya da herhangi bir Hollywood yıldızından çok daha iyi tanıyacakları bir yüzle ilk kez karşılaştılar gazetenin birinci sayfasında. Ama adı yine yanlış yazılmıştı. Resmin altında şu satırlar yer alıyordu. Joe Howard'ın katili olarak aranan Scarface Tony Capone, öteki adıyla Al Brown... Ancak görgü tanıklarından ikisi cinayetle sorgu yargıcının karşısına çıktıkları zaman arasında geçen saatlerde ciddi bir hafıza değişikliğine uğradılar. Haini Jacobs cinayeti hiç görmediğini çünkü olaydan hemen önce arka salona geçip telefona cevap verdiğini söylüyordu şimdi. Runnelsberg ise katilin yüzünü iyi göremediğini ifade etmekteydi. Bilton hiç meydanda yoktu. Polis Jacobs ile Runnelsberg'i cinayete yardım suçundan tutuklaya dursa sorgu iki hafta ertelendi. Capone hala ortaya çıkmadığından iki hafta sonra yeniden ertelendi. Derken 11 Haziran günü kendinden emin adımlarla Chicago karakollarından birine girdi Capone. Arandığını işittiğini, neden arandığını merak ettiğinden buraya kadar zahmet ettiğini bildirdi. Kendisine ağır ceza duruşmalarının yapıldığı binaya götürdüler. Burada mesleğine düşkün bir eyalet savcı yardımcısı olan William H. McSwiggan, başarıyla sonuçlandırdığı ağır ceza davalarının çokluğundan dolayı dar ağacı savcısı da denilirdi kendisine. Neden arandığını açıkladı gangstere. İlk sorgu tam 4 saat sürdü. Capone ömründe hiçbir gangsterle tanışmadığını, Torrio, Guzik gibi kişilerin adlarını bile işitmediğini, Howard'ın kim olduğunu bilmediğini söyledi. Antikacılıkla uğraşan namuslu bir iş adamı olduğunu tekrarladı durdu. Sorgu yargıçlığında yapılan üçüncü ve son duruşmada tir tir titredikleri daha ilk bakışta belli olan Jacobs ile Runnelsberg daha önceki ifadelerine hiçbir şey eklemediler. Jüri üyelerinin verdiği karar şuydu: Joseph Howard kimliği tespit edilemeyen bir ya da birkaç beyaz erkek tarafından öldürülmüştür. Torrio ile Capone seçimden önce verdikleri sözü tutarak Cicero'ya yeni fahişeler getirmediler. Ama Stickney, Berwyn, Oak Park, Forest View gibi komşu köylerde açtıkları genel evler daha önce açmış olduklarıyla da birleşince bölgedeki genel ev sayısını 22'ye çıkarmıştı bile. Bu evlerin toplam yıllık geliri zamanla 10 milyon dolara aştı. Bu gibi genel evlerin işletme hesapları yıllar sonra Stickney'deki Harlem İn'e yapılan bir baskında ele geçirilen hesap defterinin incelenmesiyle açıklığa kavuşmuştur. Bu defterde her kızın günlük hesabı ayrı ayrı kaydedilmişti. Yandaki sayfada göreceğiniz klişe bu defterin bir sayfasını 21 Nisan 1926 günü çalışan 12 kızın hesabını göstermektedir. Evet, bu sayfada o tablo var. Tabloyu şöyle açıklayayım. Birinci sütunda kızların adları, ikinci sütunda brüt kazançları, üçüncü sütunda eve kesilen %50 hisseden sonra ellerine kalan kazanç, dördüncü sütunda havlu servisi için kesilen %10, beşinci sütunda bütün kesintilerden sonra kızın eline kalan para, altıncı sütunda içki satışlarından kızlara verilen komisyon, yedinci sütunda kızın eline geçen net kazanç gösterilmektedir. Müşteri beğendiği kızı işaret eder etmez alt kat yöneticisi madam adamın eline bir havlu tutuştururdu. Kızla birlikte yukarı çıkarlar, burada üst kat yöneticisi madam kıza ikinci bir havlu verir, yatak odalarından birini gösterirdi. Müşteri kızla birlikte kaldığı süre içinde her 5 dakikada 1-2 dolar ödemek zorundaydı. İlk 5 dakika geçince üst kat yöneticisi madam odanın kapısını çalarak 2 dolar daha isterdi. Müşteri çağrıya cevap veremeyecek kadar meşgulse içeri girip adamcağızı dürtüklediği bile olurdu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 176.